Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta yepyeni bir konukla yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Efendim büyük bir ustamız var. Sayın İmren Koç, TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı. Değerli sanatçılarımızdan hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Ne güzel sizi stüdyomuzda tekrar görmek.
Evet, ben de çok mutlu oldum. Yani sizlerle yine bir araya bir yıl falan oldu değil mi? Aşağı
evet.
Yukarısında bir program yapmıştık.
Diğer bir programımızda yine evet, sizinle birlikte evet. Olmuştunuz. Bizi kırmamıştınız, onurlandırmıştınız efendim.
Ne demek?
Evet, siz ustasınız.
Estağfurullah. Müzikte. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Sanatta ustalık olmaz. Sanat hep aşamalı bir şekilde. Her noktaya varışında bir üst noktası olduğunu düşünerek varırsanız o zaman daha güzel yerlere varırsınız.
Elbette sanatçının kendi kendine böyle düşünüp mütevazı olması güzeldir ama dinleyen için, dinleyiciler ve seyirciler için bizler öyle söylemiyoruz efendim. Kulağımıza bir başka geliyor sizin sesiniz, besteleriniz, icralarınız.
Sağ olun. Çok sağ olun.
Efendim nereden başladı müzikle olan öykümüz?
Valla müzikle olan öykümüz ben aslen Kars doğumluyum.
Evet.
Çocukluk yıllarımıza derler ya hep çocukluk yıllarımızda evet benim de çocukluk yıllarımda küçük böyle 7-8 yaşlarında mırıldanırmışım kendi kendime benim benden büyük teyzemin oğlu vardı. Benim bu durumu o bizden büyük tabii büyük abimiz olduğu için benim bu mırıldanma durumu görmüş ondan sonra geldi. Dedi ki ya İmran dedi kulağımı tuttu dedi ki bak dedi senin kulağını radyoyu açıyorum dedi hadi bitir ki oku bakalım.
Evet.
Biz de çocuğuz ya hevesleniyorduk öyle okuyorduk. Okuyor okuyor o şekilde başladık daha sonra ortaokulda.
Doğuştan bir şey değil mi bu? Doğuştan geliyor.
Doğuştan var yetine. Demek Allah ki yani vergisi, istedi evet. Bir de babamın annemin de sesi güzel yani.
Evde
babamın çok güzel sesi var.
Evde bağlama çalan.
Yok böyle çalan gelen. Değil ama.
Ama
şimdi şöyle söyleyeyim. Babam o eski ozanlarımızı, aşıklarımızı dinliyorlarmış. Onların o muhabbetlerine, sohbetlerine falan katıyorlarmış. Babam bakıyordum evde okuyordu kendi kendisine. Çok hoşuma gidiyordu yani tabii insanın babasının okuması, sesinin güzel olması benim de çok hoşuma gidiyordu.
Büyük bir şans.
Oradan da demek ki bir algılama, kulağa oturma oldu. Daha sonra ilkokul bitti, ortaokula başlanmıştım ki babamın tayini dolayısıyla biz Kars'tan Ankara'ya geldik.
Sözünüzü unutmayın ilkokulda siz de mandolin kuşağısınız ben. Siz de var mıydı
vallahi mandolin? Valla mandolin kuşağı biz yani memlekette öyle bir şey görmedik.
Bizim müzik derslerimizde mandolin.
Bilmiyorum ya da bize denk gelmedi.
Belki,
yani
belki.
Yani şehir olarak acaba Anadolu, o taraflara bizim... Anadolu'da biraz eksikliği olabilir.
Belki,
yani bilmiyorum
belki.
Ondan olabilir ama tabii ki Ankara'ya geldiğimde evet. O şeyleri gördüm. Bütün okullarda o çalışmaları gördüm. Ha, ortaokulda da vardı.
Hı hı.
Müzik çalışmaları vardı.
Şimdi bu öyküye devam edeceğiz. Ekrem'in dediği gibi çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Bir virgülle.
Evet.
Değil mi? Devam edeceğiz. Çünkü müzik dinleyeceğiz.
Evet.
Sizin sesinizi dinleyeceğiz. Efendim ne dinleyelim?
Şimdi şöyle söyleyelim. Ben geçenlerde bunu hem radyoda hem televizyonda da okudum. rahmetli Veysel'in de ölüm yıldönümü. Onu
evet,
da burada saygıyla rahmetle anmak
evet.
istiyorum. Derler ya raflarda tozlarda kalmış türküsü kimse okumamış. Baktım bizim radyodan hiçbir arkadaşımızın aklına gelmemiş okumamış. Ben de çok hoşuma gitti. Dedim ki bunu bir okuyayım dedim.
Ne güzel.
Veysel ölümüne 6-7 ay kala bütün ailesini toplamış. Acaba öleceğini mi hissetti? Nedir? Onlara bir şiir şeklinde kendisi okuyor, sesinden de var.
Evet.
Tabii biz onu kaydetmedik ama gelmez yola gidiyorum diye bir şey var, şiir var.
Hissetmiş mi? Demek ki
o işte Türkiye olarak bir dostumuz bestelemiş ama onu hatırlamıyorum şu anda. Çok hoşuma gitti. Ben onu radyoda okudum. Onu dinleyelim. Aynı zamanda da rahmetli Veysel'e yad edelim.
Evet, evet. Efendim. Dinliyoruz efendim.
Sayın İmran Koç'tan dinliyoruz.
Selam saygı hepinize, gelmez yola gidiyorum. Ne karaya ne denize, gelmez yola eşim, dostum, yavrularım, işte benim sonbaharım.
çok etkileyiciydi. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzel.
Valla ben de okurken çok duygulandım.
Sözler de çok tabii ki.
Sözleri çok güzel. Yani bir insanın artık bir son noktaya geldiğini hissetmesi. Artık
yolun yani, sonu görünüyor.
Yolun
tabii.
Sonuna geldiğini mesajını vermesi ailesine, eşine, çocuklarına, biliyor musun? O kadar
etkileyici ki gerçekten.
Etkileyici ve duygusal bir şey. Zaten Veysel çok büyük bir ozan. Hı. Yani biz Veysel'in türkülerini okumaktan büyük keyif alıyoruz.
Bu türküsü de hiç duymamışım. Zaten siz kimse de söylediniz, de kimse de okumamış.
Yani evet. Ben de
aslında çok önemli bir türkü, yani hayatının son döneminde, evet, değil mi? Evet. Böyle bir mesaj şeklinde.
Şimdi zaten biz demin sohbetimizde belirtmiştim, işte son günlerde hem radyoda program yapıyorduk, bu programımızı televizyona taşıdık, Meşki Muhabbet adı altında. Hı hı. Şimdi biz burada genelde fazla okunmayan, hı hı, yani güncel böyle popüler olan türküler değil de. Evet. İşte raflarda kalan, fazla kimsenin okumadığı türküleri genelde okumaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü halkımız yani okumayan türküler dinlemek, evet, istiyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, duydunuz değil mi? Çok fazla okunmayan türkülerin yer aldığı bu programı kaçırmazsınız diye düşünüyorum.
Evet. TRT 15 günde bir, 15 çarşamba günde bir akşamları saat, evet, 20-21 arası bir saat canlı.
Kesinlikle
olarak program yapıyoruz.
TRT
yani tavsiye
müzikte
ederim yani.
Duymadığınız.
Sizin sesiniz İmren Koç'la birlikte, evet, değil mi? Muhteşem.
Yedi arkadaşız.
Yedi arkadaşlarınızla birlikte yapıyorsunuz.
Evet, kaldığımız yerden müzikle
maceranıza devam edelim.
Evet, ortaokula geldik. Ankara'da ortaokula başladık. O zaman da işte tabii sınıf öğretmenlerimiz oluyordu.
Evet.
Yıl sonunda işte karnemizi alıyoruz. Herkes bir şeyler okuyor. Tabii.
Nasıldı normal dersler?
Ya yani şimdi
müzik kesin pekiydir de o zaman 5 vardı.
Ben şunu söyleyeyim. Şimdi bazı gerçekleri konuşmak gerekir. Hı hı. Tabii ben eğitim olarak Kars'tan gelmişim. Oradaki eğitimle büyük şehirde Ankara'daki eğitim arasında dağlar kadar fark var.
Evet,
bizim aldığımız eğitimle buradaki eğitim hiç alakası olmayan bir eğitim. Yani seviye olarak da çok maalesef
daha altta,
alt şeylerde. Ama tabii biz zamanla burada kendimizi yetiştirip bir şeyler yapmaya çalıştık. Okuduk. Bazı yerlere geldik. Ama istediğin kadar hangi doktor ol, mühendis ol, sanatçı olduğun zaman onun şeyi farklı.
Tabii ki.
Yani bizim yaptığımız işteki duygusallık ve vermiş olduğumuz haz çok önemli. Halka, topluma güzel şeyler verebiliyorsak bizim için çok mutluluk.
Tabii ki.
Ben de ortaokulda öğretmenimiz vardı, işte sınıf öğretmenimiz. Herkes bir şeyler okuyordu. Tabii. Ankara'da gençler herkes
şey
yani pop falan okuyor, şey yapıyor. Ben de türkü okuyayım dedim.
Türkü şey, peki. Pardon. Müzik haricinde bütün notlarımız düşüktü o zaman, öyle mi?
Vallahi müzikle beden eğitim iyiydi yani, onu söyleyeyim. Müzikle beden eğitim iyiydi.
Benim de öyleydi.
Ya ben söyleme sahiptir. Matematiği de hiç sevmezdim. Ama branşı matematik olan bir öğretmenle evlendim.
Evet.
Yani ha onun şu şey faydası oldu, şu faydası
korktum,
oldu.
Başıma geldi.
Çocuklarıma faydası oldu en azından yani. O iyi oldu. Ya şöyle, şimdi bir yere insan kaydığı zaman var ya, diğer dersler ona şey gelmiyor.
Evet.
Mesela ben tarihi severdim, coğrafyayı severdim, edebiyatı severdim. Demek ki müzikle onlar biraz daha yakın olduğu için herhalde,
evet,
onlara yakın duruyorduk. İşte ben bir türkü okudum, baktım bizim sosyal bilgiler öğretmenimiz de aynı zamanda sınıf öğretmenimizdi. Baktım kadıncağızın gözlerinden böyle yaş akıyor. Duygulandı, böyle şey yaptı.
Ne söylemiştiniz, hatırlıyor musunuz?
O zaman şey vardı. Kulaklarını çınlatalım buradan da, değerli abimiz Nuri Sesi Güzel'in okuduğu güzel bir türkümüz vardı. Ne gecem var ne gündüzüm ağlarım, anne viran oldu benim bağlarım diye bir türkümüz vardı. Onu okumuştum. O da biraz duygusal, lirik, yani böyle acı hissettiren bir şey. Baktım gözlerinden yaş falan geldi. Tabii biz de çocuğuz, öyle fazla bir şey anladığımızdan da değil. Geldi benim saçlarımı okşadı. Dedi İmran dedi, çok güzel bir sesin var oğlum dedi. Bunun dedi peşini bırakma dedi. Çok iyi bir sanatçı olursun dedi. Bak bu, şimdi düşünüyorum da demek ki bir ön ayak olma olay deriz ya, hı hı, gerçekten insanlara gerekiyormuş.
Evet.
Orada hocamızın o cümlesi benim...
Çok önemli bir nokta atışı yapmış orada.
O kurmuş olduğu cümle benim hep aklımda kaldı. O hevesle tabii bana şey yaptı ya, benim öbür öğrenciler de okudu ama ben türkü okudum diye bana çok büyük böyle değer verdi. Benimle ilgilendi diye çok hoşuma gitti.
Evet.
Ondan sonra eve gittim artık... Kapıya çıkıyorum, türkü okuyorum. İçeri giriyorum, türkü okuyorum. Hep türkü.
O zaman şimdi de bir türkü okuyalım. Evet. Bir virgül koyalım buraya. O güzel, evet, sesinizle sevgili dinleyicilerimizi yine buluştur.
Aman avcı vurma beni diye bir Azeri türkümüz var. Onu dinleyelim o zaman.
İmran Koç'tan dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz.
Şattım çaya düştü, çaydan bir çift ay balam suna uçtu. Bir taş attım çaya düştü, çaydan bir çift ay balam suna uçtu. Benim könlüm sene düştü, senin könlün ay balam kime düştü? Benim könlüm sene düştü, senin könlün ay balam kime düştü?
Bu da kıpır kıpır, evet, muhteşem bir türkümüzdü, değil,
evet,
mi?
Evet, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Evet, maceraya devam.
Her yerde türkü söylemeye başladınız.
Evet, ondan sonra tabii ortaokul bitti. Lise çağlarında lisedeki amatör koroda okumaya başladım. O zamanlar benim okuduğum okulda Bizim şu anda radyodaki sanatçı arkadaşlarımdan Emine Koç vardı, İhsan Mendeş vardı, Serap vardı sanat müziğinden, Tırnak Emane çalıyor. Aynı okul mezunuyuz. Onlar benden birkaç sınıf üstteydi. Lisede çalışmalar yaptım. Daha sonra bizim kulakları çınlasın Turul abim, Turul Şan. Turul Şan abim
buradan
bir...
selam olsun. Çok
o zaman
işte o da.
Biliyorsunuz amatör dernekler yani kültürümüze çok büyük katkılar sunmuş. Ben de işte o zaman 16 yaşlarında falandım ama daha öncesi var. İşte lise sondaydım. Düğün salonlarında okumaya başladım. Bir arkadaşımın vesilesiyle düğün salonlarına gittik, bir program yaptık. Yani türkü okuduk. Hoşlarına gitti. Düğün sahibi bana dedi ki gel dedi burada dedi.
Devam
hem dedi
et.
Okulunu yapacaksın hem dedi harçlığını çıkarırsın. Hoşuma da gitti.
Para
Hasan,
kazanmaya da başladı.
Hasan abimiz eğer yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Onu da kulaklarını çınlatalım. Daha sonra işte amatör korolar. Epeyce amatör koroda da dersler aldık. Daha sonra sahneler falan, çalışmalar.
Ama şeyler de çok önemli. Demin de üstüne basarak söylediniz. Bu amatör cemiyetlerin, musiki cemiyetlerinin gerek Türk halk müziği, gerek Türk sanat müziği, kültürün korunması, yayılmasına hizmetleri başta TRT bir okul gibi
olmak üzere
önemli bir misyon taşıyor. İkinci olarak da bu cemiyetlerin, bu derneklerin çok çok çok büyük katkısı olduğuna hem korunması, hem gelişmesi,
hem
yayılması, devam etmesi adına bu süreci tamamlayıcı çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum.
Şimdi kültür çok önemli. Yani bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz bu bir mozaik var yani. Bunu yaşatabilmek çok önemli. Kültürün yaşaması için de kuşak kuşak bunun aktarılması gerekiyor. Yani bir şeyi alırsın. Mesela bir diyelim ki herhangi bir işin bir ustası vardır. Şu kalemi yapacak o usta bunu ben, mesela diyelim ki ben bu kalemi imal ediyorum. Ben çırak olarak size bunu öğretmesem ne olur? Bende kalır bu. Bir daha da bir aşama kaydetmez ve benden sonra bu biter. Ama kültür olayını da biz, ben elimden geldiği kadar bakıyorum ki türkü seven birisi var. Hemen anında yakalıyorum.
Korumaya
var mı bir şey?
Diyecek nesillere de
bir
devam
ihtiyacın var mı? Ne istiyorsun?
Evet.
Yani nota mı öğrenmek istiyorsun? Nota, türkü mü? Onu öğreteyim. Hangi yöreden okumak istiyorsun? O yörenin türküsünü seni çalıştırayım. Hiç şey yapmıyorum.
Evet.
Ve kesinlikle de ben ders verdiğim arkadaşlardan hocalık sıfatı adı altında, yani herhangi bir karşılık bekleyerek değil,
tabii,
severek, gönülden bu işi yapıyorum. Ve kesinlikle de ders verdiğim kişilerden ücret talep etmem. Öyle bir şey sevmiyorum.
Evet.
Çünkü bu bir kültür hizmeti. Eğer bir şeyleri katabiliyorsan, verebiliyorsan. Ha, öğretmenlik yapacaksan bir dershane açarsın, gidersin onu maddi açıdan oluşturursun. O ayrı bir şey. Ama ben severek, yani birisi bana geldiği zaman
şimdiye kadar
ders
çoktur
veririm.
Herhalde değil mi böyle yetiştirdiğiniz?
Var. Ben hatta şu anda mecliste bizim bir mecliste bir arkadaşımız var. Şimdi bizim Ali Haydar Gül'ü biliyorsunuz.
Evet.
Sanatçı arkadaşımız, aynı zamanda şefimiz, koro şefimiz.
Evet.
Bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız türkü okurken hep esleri kaçırıyor. Ve koro alışmış, sürekli baklava yiyor ondan.
Ne güzel. Ne güzel.
Vallahi ben
yanlış yapan ben onların, baklava getiriyor.
Ben onların korosunun bir yemeğine katıldım. Orada türkü okuyorlardı. Battal Bey var orada. O da bir vekil danışmanlarından bir tanesi. Türkü okurken yine dedi ki Battal dedi baklavayı hazırla dedi. Yine dedi
yine
şey yaptı.
Yine es kaçırdı.
Ben orada dedim ki ya Ali Haydar hocam dedim, bak dedim. Battal Bey dedim sürekli dedim baklava ısmarlıyor. Niye dedim ekstra çalıştırmıyorsun? Ya dedi çalıştırıyorum dedi, bir türlü beceremiyor dedi. O zaman dedim bu görevi ben alıyorum dedim. Battal Bey dedim istediğin zaman dedim radyoya gel ya da nerede istiyorsan seni çalıştıracağım. Bu baklavadan seni kurtaracağım dedim.
Değil mi?
Ve şu anda baklava ısmarlamıyor.
Ismarlamıyor artık.
Bana değil hocam diyor. Artık diyor benden diyor baklava falan isteyemiyorlar. Çünkü okuyorum diyor.
Ama
diğerleri demin, için kötü olmuş.
Evet, demin söylediniz gerçi siz birazcık katılmıyorsunuz bu konuya ama deminden beri siz aslında ustalığı tarif ediyorsunuz. Usta nedir? Aslında zevkle, aşkla bir işi yapan.
Ya tabii.
Yaş ve şey statü şu bu filan hiç gözetmeden.
Gözetmeden.
Yapan ve de yaptıran, öğreten. Aslında siz kendinizi tarif ediyorsunuz bir anlamda
ya
ama.
Ya şimdi şöyle tabii ki.
Usta da biz buna diyoruz.
Ha ama. Ustalık yani. Ustalık olayı tabii ki yani muhakkak bir konu üzerinde ehlileşmek. Hı-hı. Onu sürekli bir insan yapa yapa usta oluyor. Hı-hı. Yani. Biz de tabii radyoya
birilerine
ilk girdiğimizde
aktarmak, o aşkı radyoya, da taşımak.
Biz de radyoya ilk girdiğimizde işte abilerimizin ağzına bakıyorduk. Onlar türkü okuyordu. Aa ne güzel okuyor. Biz ne zaman okuyacağız diye hep onun hayalini
şimdi
kuruyorduk.
Şimdi okuyacağız. Ne dinleyeceğiz efendim şimdi?
Rahmetli ozanımız, aşığımız çok büyük bir üstad. Karslı ozanlarımızdan Murat Çobanoğlu. Rahmetle anıyorum.
Nur içinde yazsın,
onun da bize
evet.
Çok büyük emekler oldu. Ben son günlerinde hastaneye yanına gitmiştim. Bana dedi ki İmran dedi sen dedi bu türküyü dedi benden bile güzel okuyorsun dedi. Bu türkü artık senin dedi. Yani bunu sen okuyacaksın. Kizuroğlu Mustafa Bey'i kastetmişti.
Çok severim ben de o türküyü.
Ben de dedim ki ya dedim abi dedim inşallah dedim ayaklanırsın dedim böyle şey yapma falan dedim. Tabii. Bir hafta sonra da rahmetli oldu. Allah rahmet
Allah
eylesin.
Rahmet
yani o türküyü okuyalım. Ben de severek okuyorum. Çok hoşuma da gidiyor.
Dinliyoruz efendim. Kiziroğlu Mustafa Bey.
Paşam kim, nigar kim, gözüm kim, kanım kim, canım kim, kim kim? Kiziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oldu, zor beyin oldu. Kiziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oldu, zor beyin oldu. Paşam kim, nigar kim, gözüm kim, hanım kim, canım kim. Mustafa Bey, bir beyin oldu, zor beyin oldu.
Gerçekten kıpır kıpırdı.
Evet. Çok güzeldi. Anadolu'muzun her yöresinin türküleri birbirinden güzel, birbirinden ruhlu, birbirinden canlı. Bizi, Anadolu'yu yaşatıyor tabii ki. Anadolu
şimdi,
kokusu her tarafta.
Ruhu, Anadolu evet. Ruhu var.
Mesela biz önceleri bu radyoya başladığımız yıllarda ben tabii kendi yöremin türkülerini hep okumaya gayret gösteriyordum. Daha sonra radyo içerisinde koroda bütün yörelerin türkülerini okudukça her yörenin çok güzel türküsü olduğunu elimden geldiği kadar biraz daha dedim yani yöremin dışına da çıkayım. Yakın olan yöreleri de okumaya. Ha biz tabii ki radyoda Trakya'da okuyoruz, Ege'de okuyoruz. Ama şimdi derler ya bir diyalekt olayı vardı, şive olayı vardı. Bu ister istemez ufak tefek insanlarda belli ediyor. Ben de mümkün mertebe böyle kurtarabileceğim türküleri genelde okumak istiyorum. Çünkü o yörelerimizde Trakya'da olsun, Ege'de olsun bu işi başarıyla yapan çok değerli arkadaşlarımız var. Onlara bırakalım, onlar bunları okusunlar. Biz de ihtiyaç duyulduğu zaman muhabbette, sohbette bunları biz de okuyalım.
Gerçek usta aslında söylemleri bunlar. Evet. Neyse, nerede kalmıştık? Lisede kalmıştık.
Lisede koro çalışmaları yaptık tabii. Aynı zamanda şey yapıyoruz bir taraftan da düğün salonlarında. Aynı zamanda benim futbolculuğum da vardır. Ben Ankara Gücü'nün gençlerinden futbolu bıraktım. Futbolu iyi bir sola çıktım. Yani çok iyi bir futbolcuydum. Yani şimdiki zamanda olsa herhalde futbolcu olurdum.
Futbolu
ama bizim zamanımızda futbolda para yoktu.
Çok güzel.
Şimdi işin gerçeğini konuşmak lazım. Tabii... Bir de ben çok fazla çalım yaptığım için hep düşürüyorlardı ayağım falan böyle
sakatlanma
kan falan oluyordu dizlerimiz toprak şeyde oynuyorduk. Doğru. O zaman çim nerede?
Doğru. Tabii.
Yani sürekli ayağımız yara bere oluyordu. Babam bana dedi ki oğlum dedi ya dedi sen dedi hem dedi sabahın dedi köründe kalkıyorsun biz 5'te falan antrenmana gidiyorduk gece sabaha doğru. Oğlum antrenmana gidiyorsun hep bizden para alıyorsun diyordu babam. Öbür taraftan da düğün salonlarına gidiyorsun. Oradan da kendin para kazanıyorsun. Bu taraftan bizden para şey yapıyorsun. Dedi ki sen en iyisi dedi. Gel dedi sanatçı ol oğlum. Sanatçı ol dedi. İşte ayağın mayan kırılmaz dedi. Rahat edersin doğru. dedi. Daha iyi dedi falan. Ve ben futbolu bıraktım. O zaman işte türkülere devam ettik. Düğün salonlarını. Daha sonra da işte Tuğrul abinin folklor derneği vardı. Hem düğün salonlarında okuyordum hem orada da dedik biraz notayı falan öğrenelim. Koro içerisinde türkü okuma şeyini, adabını öğrenelim. Sağ olsun onun korosuna işte 2 sene falan gittim. Orada da epeyce yol aldık. Güzel şeyler öğrendik. Daha sonra işte lise bitti. Evet lise bitti. Artık lise bittikten sonra üniversite kaygısı falan başladı. Türküler okuyoruz. Sürekli türkü peşine koşuyoruz. Düğün salonunun dışına artık taşmaya başladık. Artık konserlere gidiyoruz. Festivaller oluyor. Oralara katılıyoruz. Tabii ki biraz daha şey yapınca çevreyle olan güzel diyalogumuzdan, ilişkilerimizden bazı kişilerle tanıştık. Onlar bu işi organize ediyorlar. Yani sanatçı olarak diyor ki şurada bir konserimiz var. Alıyorlar götürüyorlar. Öyle bir çalışmalar başladı. Yani yıllarca bu işi yaptım. Daha sonra işte...
Sonra da TRT radyo macerası.
Ben bir Avrupa konseri vardı. 5-6 tane ülkeye gidecektik. Pasaportu falan çıkarttırdık. O zaman bir sürü hevesle mevesle. Aa, yurt dışına gidiyorum. Her tarafı gezeceğim. Keyif alacağım falan. Ama kısmet olmadı. Olmayınca olmuyor. Ondan sonra dediler ki... Ya Ankara Radyosu sanatçı alıyor.
Sınav açıyor.
Sınav açıyor. O zaman ben tabii bu bizi götürecek kişiler o zaman masraf falan yapmışlardı. Pasaport bilmem şunlar tabii. Bunlar bayağı da para harcamışlardı.
Kolay değil o işlemler.
Ben artık adamların kafasına dayandım. Dedim ki ya böyle dedim. Yani dedim bu bir TRT sanatçısı olmak dedim. Hep hayalimdeki idealim benim dedim. Ben dedim bu sınava katılmak istiyorum. Belki de başka zaman şansım olmayabilir dedim. Hı. Bana dedim müsaade edin dedim. Bu konsere dedim ben şimdi gelmeyeyim daha sonra geleyim dedim. Yani anlayışlı insanlar gerçekten ne bileyim yani benim her zaman takdir ettiğim, saygı duyduğum kişilerdir. O anda bizi götürecek arkadaşımız da, abimiz de, büyüğümüz de tabii dedi, senin geleceğin daha önemli dedi. Buraya gidersin bu konserde dedi, bir ay sonra dedi, her şey dedi, biter dedi. Bir daha da belki bu konsere katılmayabilirsin dedi. Ama dedi orada dedi bir gelecek söz konusu dedi. Senin hayatın dedi o sınava girmeni kazanırsın. Şey yaparım. Sağ olsun o yaptığı masrafları falan da biz genciz diye. Dedi ki sen dedi daha sonra dedi bunu bana fazlasıyla ödersin dedi. Radyoya girersen dedi oradaki o kimliği aldığın zaman dedi biz senden her zaman bu türkü konusunda faydalanırız dedi. Borcunu ödersin dedi. Daha sonra da güzel diyaloglarımız oldu. Ben sağ olsunlar sınava girdim. Sınava katıldığımda da şimdi sınava girdim geldim. Bizim o zamanlar Mithat Paşa'da bir TRT'nin bir 49 binası vardı. Oraya asmışlar şeyleri, listeleri. Ya bakıyorum ben yokum listede. Ondan sonra çıktım geldim eve. Bizim
Kazanamadım diye.
Bizim şimdi birlikte çalıştığımız Turgay Ataman var. Biz Turgay'la da birlikte o zamanlar amatör şeylere gidiyoruz, yarışmalara gidiyoruz. Bir sürü maceralarımız oldu yani amatör olarak çalıştık. O da bizde şu anda Nefesli Turgay Bey, Turgay Ataman. Nefesli saz çalıyor o da radyoda. Tabii beni aradı evden telefonla. O zaman tabii cep telefonu falan yok. Ev telefonundan aradı kendi evlerinden. Ya dedi hayırlı olsun dedi. Kazanmışsın dedi. Ben dedim ya dedim.
Listede ismi yok.
Sen kazandın mı dedim. Ben kazanmışım dedi. Vallahi dedim benim ismim yok dedim. Ya nasıl olur dedi. Sen dedi ismini var dedi. Ben gördüm dedi.
Heyecandan.
Öyle, gözünüzden kaçtı
öyle
demek
deyince.
Ki.
Ya saat 3:30 falandı. 3:30-4 civarındaydı. O zaman hemen atladım Keçiören'den otobüse. Otobüste duramıyorum yani kendimden geçiyorum. Bizim de şu anda eniştem var. O zaman çocukluk arkadaşım da Ahmet var. Ahmet'le birlikte koşa koşa gittik oraya. Tabii listeye baktık. Ahmet dedi ki ya dedi helalın var dedi. Birinci olarak kazanmışsın. Baksana ilk sıradasın dedi.
Ha, oraya bakmamışsınız oraya, bile heyecandan.
İlk sıraya bakmıyorum. Yani aklıma gelmiyor ki ilk sıraya bakmak. Bir numaraya bakmıyorum. Öyle ama insanın derler ya gözüne perde gelir.
Doğru.
Yani ilk defa böyle bir şey yaşamışım. Daha sonra baktım gerçekten de iyi puanla kazanmışım. Zaten yüksek puan almıştım yani.
Evet yine bir virgül koyalım ve yine bir
yine
türkü
dinleyicilerle buluşturalım.
Bu sefer de güzel bir türkü okuyalım. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz diyelim.
İmran Koç'tan dinliyoruz.
Sunam uyan derin uykudan çağırırım sunan sesim duyulmaz. Uyan sunan uyan derin uykudan çektiğim gönül elinden usandım gurbet elinden hiç kimse bilmez.
Çok güzeldi yine. Türkü candan okunuyor. Ses evet. Güzel değil mi? Dinleyicilerimiz evet, de mest oldular bence.
Aslında sohbeti kesmek istemiyoruz. Sohbet çok, çok güzel. Ama sizin tabii sesinizle de dinleyiciyi buluşturmak evet. Asıl amacımız.
Hem sohbet olsun tabii hem ki, türkü olsun. Hepsi ki. Bir arada olsun.
Radyoya girdiniz böylece birincilik.
Radyoya girdik. Radyoda stajımız başladı
ne
bizim.
Ne büyük onur değil mi? Ne kadar güzel
yani,
bir şey.
Yani şöyle söyleyeyim. Belki okullu değiliz ama sanırım herhalde ilk defa bizim dönemimizde 81 döneminde giren arkadaşlarımız 2 yıl eğitim gördük. Yani belki de konservatuvarda şu anda okuyan arkadaşlarımız bizim yapmış olduğumuz gördüğümüz şeyleri görmediler.
Bayağı ciddi
çünkü
ağır
çok
eğitim
ciddi
gördüm.
Bir eğitim gördük. Ve bunu da ben buradan gurur duyarak, onur duyarak söylemek istiyorum. 66 kuşağı derlerdi. O abilerimiz gerçekten çok iyilerdi. Ama 81 kuşağındaki arkadaşlarımızın hepsi en güzel şekilde eğitildiler. Çok güzel şeyler verdiler. Ve şu anda da kurumumuza yani TRT'ye o kuşak çok büyük katkıda bulundu diye düşünüyorum.
İyi ki de vermişler de değil mi?
Evet.
Çünkü o müzikte iz bırakmanın nedeni de o zaten. Biraz da eğitim
tabii,
öyle
hep
değil mi?
O zamanlarda çok değerli hocalarımız Emin Aldemir, Yaşar Aydaş, Mustafa Özgül yani Erkan Sürmen, bütün hocalarımız bizlere ders verdiler. Bizleri en üst düzeye getirdiler. Yani şu anda da aynı kuşak, işte biz dedim ya, haftada bir 15 günde bir program yapıyoruz Meşki Muhabbet diye.
O bayrağı siz o bayrağı biz götürüyordunuz.
Arkadaşlar, 7 erkek arkadaş birlikte çalıp okuyoruz. Böyle güzel zamanlar geçiriyoruz. Türkü okudukça da keyif alıyoruz.
Değil mi?
Kesinlikle. Ben şeyi merak ettim. O listede adınızı görünce yani neler hissettiniz? Nasıl bir duyguydu? Bir anda TRT sanatçısı oldunuz.
Ya tabii ki çok büyük keyif aldım. Çünkü yani tabii ki insanlar hiçbir zaman kendisi tarif etmesine gerek yok. Toplumdaki, yanındaki tanıdıklar insanları tarif etmesi daha önemlidir. Benim arkadaşlarım, dostlarımın hepsi bana derlerdi ki ya İmran çok güzel bir renk sese sahipsin. Sesin çok güzel derlerdi. Ya ben de onu düşündüm. Üzülmüştüm tabii ki. Yani madem benim sesim çok güzelse ben niye kaybettim sınavı dedim kendi kendime. Görünce de tabii çok hoşuma gitti. Şükürler olsun. Yani bu kurum bana çok güzel şeyler verdi. Yani bu kurumda çalışmaktan, bu kurumun havasını teneffüs etmekten çok büyük bir keyif aldım. Çok büyük bir onur duydum. Gurur duydum. Yani ben TRT sanatçısı olmaktan, TRT'nin bünyesinde bulunmaktan çok mutluyum ve çok keyif alıyorum.
Ne mutlu. Bu keyfi bir türküyle daha dillendirelim mi sevgili dinleyicilerimize? Ne dinleyelim?
Bu sefer de şey yapalım, biraz hareketli bir türkü okuyalım. Ardahan'ın Yollarını okuyalım, ne dersiniz?
Evet, Ardahan'ın Yolları, İmran Koç'tan dinliyoruz efendim. Türkiye'den
evet.
Sonra yine
sohbetimize devam ediyoruz.
Devam edelim. Yurt içi ve yurt dışında yani sayısını söyleyemeyeceğimiz kadar konserler
tabii, yani,
değil mi?
Hem kendi özel konserlerimiz oldu.
Evet.
Hem kurumumuzun katkılarıyla.
Evet.
konserlerimiz oldu. Yani bir halk müziği adına bu bir kültür olayı, bu bir yarış olayı. Yani biz abilerimizden, büyüklerimizden almış olduğumuz ne derler artık ona?
Bayrak diyelim, bayrağı, değil mi?
Evet. Bayrağı deriz ya, yani bayrağı. Evet. Almış olduğumuz bayrağı inşallah bizden sonraki arkadaşlarımıza devredeceğiz.
Bu noktada onlarla, şeyi sormak istiyorum. Yani gençlere neler tavsiye edersiniz?
Valla ben gençlere şunu tavsiye ederim. Azimli olsunlar.
Evet.
Yaptıkları işten keyif alsınlar. Eğer bir iş yapıyorlarsa onun arkasında dursunlar.
Yılmasınlar.
Hiçbir zaman yılmasınlar. Yani en büyük verebileceğim örnek bu. Bir de dejenere olmasınlar. Otantik şeyler yapsınlar. Yani halk müziği okuyorsa halk müziğin otantiğine yönelsinler. Ha yaptıkları şeyler olabilir. Mesela ben de besteler falan yaptım. Halk müziği formunda, diğer forumlarda. Ama özünü...
Branşlarından ayrılmadan,
evet,
değil mi?
Ayrılmadan.
Özünü koruyarak, evet. Yapmak istedikleri hedefe doğru inançla,
tabii,
azimle devam etsinler diyoruz.
Tabii, bence en güzel o.
Evet. Son olarak sizin de eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dinleyicilerimizle konseriniz var mı? Mesela konserler var mı?
Biz şimdi yakın zamanda demin de bahsetmiştik ya, her 15 günde bir televizyonda program yapıyoruz Meşki Muhabbet adı altında.
Evet.
Ben bütün dinleyicilerimin bu programı Arı Stüdyosu'nda yapıyoruz. Önceden radyoda yapıyorduk. Şimdi Arı Stüdyosu'na geçtik geçen haftadan bu tarafa. Çünkü yerimiz biraz dar geliyordu. Bura sağ olsun o kadar fazla seyircimiz geliyor ki,
tabii,
mutlu oluyoruz tabii. Oh,
tabii.
Kalabalık,
tabii,
olunca oraya aldık. Ya bu programımızı
takip
gelsinler
etsinler,
yerinde izlesinler.
Ha,
misafirimiz
canlı,
olsunlar canlı canlı.
Evet.
Gelemiyorlarsa televizyondan seyretsinler. Çünkü çok güzel türküler
şimdi
okuyoruz.
Şimdi yurt dışında olanlar tabii ki gelemiyorlar. Türkiye'ye
onlar da televizyondan seyretsinler. TRT
Müzik'te.
Her 15 günde bir saat 20,
evet,
sularında.
Saat
20'de
Türkiye
başlıyor,
saatiyle
20'de,
saat, evet, 20'de efendim.
Türkiye saatiyle saat, evet, 20'de.
Evet. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ne iyi
ben teşekkür
geldiniz
ederim. Yani sizlerle olmaktan çok büyük bir keyif aldım. Her zaman eğer bana bir görev düşerse ben her zaman emrinizdeyim. Ne zaman arzu ederseniz her zaman
sanatınız
gelirim.
Sanatınız kadar güzel sohbetiniz de bizim için çok kıymetli.
Eyvallah, çok sağ olun.
Dinleyicilerimiz de mutlulukla dinlediler eminim.
İnşallah
ki.
Öyledir.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta büyük bir ustayla birlikteydik. Sayın İmren Koç. Önümüzdeki hafta yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda sizlerle yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, sanatsız, müziksiz kalmayın efendim. Sevgiler.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.